الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Değerli kardeşler, bir önceki dersimizde davetçide olması gereken bazı sıfatları işledik. Kısaca tekrar edecek olursak, birincisi davetçi ihlas üzere olması gerekiyor. Yapmış olduğu bu ameli sırf Allah rızası için yapması gerekiyor, ta ki daveti tesirli olsun. İkincisi örnek olması lazım. Davet etmiş olduğu şeylerde örnek olacak, kendi nefsinde amel edecek, yaşantısı örnek olacak, ta ki daveti kabul görsün ve tesir etsin. Üçüncüsü de güzel muamele ve güzel bir davet. Yani yumuşak uslubu kullanması, güzel usluplarla davet etmesi, bu da davetinde başarılı olmasına sebep olacaktır, tesir edecektir. Evet, başka bir sıfatı da kardeşler davetçide olması gereken, doğru sözlü olması, doğru bir kimse olması. Sıdık deniyor Arapçada. Sıdık üzere, yani doğruluk üzere olması. Bu doğruluk tabii hayatın her bir alanında olması gerekiyor. Ve kendi bünyesinde, gerek kalbinde, kalbi doğru olacak. Tabii içine niyet giriyor. Yani bir şeye azmettiği zaman, niyet ettiği zaman kalbinden samimi bir şekilde, doğru bir şekilde azmetmesi lazım. Niyeti Allah için olacak. Yani herhangi bir dünya menfaati ve buna benzer şeyler değil, tamamıyla Allah rızasını gözeterek ve gerçekten de bir fayda sunmak isteğiyle kalbinde doğru olacak. Sözlerinde konuştuğu zaman doğru olarak bilinecek. Yani davet etmiş olduğu insanlar arasında doğru sözlü olarak bilinmesi çok önemlidir. Tıpkı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın el-emin sıfatıyla tanınmış olması gibi. Muhammed el-Emin deniyordu. Emin olan, güvenilir olan, doğru olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve defalarca müşrikler demişlerdir, biz seni yalanlamıyoruz. Yani sen yalancısın demiyoruz. Sen yalan söylemezsin çünkü böyle bir sıfatını hiç görmedik. Ömür, bizim aramızda yaşadığın müddetçe biz senin zerre kadar bir yalanını görmedik. Fakat bu sana gelen şeyin yani bir evham olduğunu ve hatta işte başka bir hayal olduğunu zannediyoruz diyorlar. Yani vahiy olarak kabul etmiyorlar. Yoksa sen yalan söylüyorsun, yalan uyduruyorsun şeklinde Aleyhisselatü Vesselam böyle şey etmemişler. Hatta biliyorsunuz hani bir rivayette müşrikleri topluyor. Özellikle akrabalarını, çevresini, aşiretini ve onlara konuşma yaptığı zaman onlara diyor, ben size haber versem şu tepelerin arkasında bir düşman ordusu var, size geliyor ve sizi katledecek. Beni doğrular mısınız? Evet diyorlar, sen emin bir insansın, sen yalan söylemezsin. Doğru söylersin. O zaman diyor, ben Allah'ın size göndermiş olduğu bir uyarıcıyım diyor. Allah'a Resulüyüm diyor. Orada işte onu kabullenmiyorlar. Sihirbaz diyorlar, hayal gelmiştir diyorlar. Böyle değişik isimler takmaya çalışıyorlar. Sırf davetini kabul etmemek için. Bu çok önemli. Yani davetçide böyle bir sıfatın olması, bu adam gerçekten doğrudur. Bu adam sadıktır. Bu adamda yalan gibi şeyler görülmemiştir. Bu onun davetince gerçekten çok tesir edecektir. Evet. Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ كَانَ مُنَافِقًا. Kimde şu üç haslet olursa o münafıkın, o münafıktır diyor. Kimde de bir haslet varsa onda nifak hasleti vardır, ta ki terk edene kadar. Bu üç sıfat çok kötüdür, yani Müslüman'da olmaması gereken. Hele hele bir de davetçide hiç olmaması gerekiyor. Nedir onlar? اِذَا حَدَّثَكَ ذَا. Konuştuğu zaman yalan söyler. Bu Müslüman'a yakışacak olan bir şey değildir. Ancak bu münafıkta olan bir sıfattır. Yalan söylemesi. وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفْ Vaat ettiği zaman, söz verdiği zaman sözünü yerine getirmez. Bu da çok önemli bir sıfat. Yani Müslüman'da olmaması gerekiyor. Ancak münafıkta olan bir sıfattır. Söz verdi mi muhakkak ki Müslüman yerine getirmesi gerekiyor. Davetçi de aynı şekilde. Yani söz verdiği zaman bu çok önemli. Tamam falan saatte geleceğim. Falan gün geleceğim. İşte tamam vaat ediyorum şu dersi yapacağız. Şurada işte şöyle yapacağız diye vaat ettiği zaman yerine getirmezse onun değeri düşer. Ve onun davetinin bir tesiri de pek olmaz. Düşünün ki herkes bekliyor onu, o saatte gelecek gelmiyor. Şer'i bir sebep de yok. Tamam yarın geleceğim diyor, adam ortalıkta yok. Tamam şöyle yapacağız diyor, yalan çıkıyor bunlar. Onun davetinin bir tesiri kalmaz. Davetçi ona da son derece dikkat edecek. Eğer ki bir özürü olursa onu bildirmesi lazım. İşte ya telefonla ya haber göndererek ya da bir şekilde haber gönderemedi ama özrünü beyan edecek. Geçen böyle bir söz vermiştim ama Allah şahit ki şöyle şöyle bir mani oldu. Bundan dolayı bunu yapamadım diye şer'i özrünü beyan edecek. Böyle bir özür olmadığı müddetçe muhakkak ki gerek randevu, söz ve buna benzer şeylere çok dikkat edecek yani davetçi. Üçüncüsü de وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفْ Kendi bir şey vaat ettiği zaman bunu işledik. وَاِذَا تُمِنَ خَرْ Ve kendisine emanet verildiği zaman da ihanet eder. Yani emanete sahip olmaz. Emaneti zayi eder. Bu da çok kötü bir sıfattır. Bunlardan arınmış olması gerekiyor. Bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Hem mümin hem de davetçi bir kimse. Evet. Bu doğruluk meselesinin üzerine içine yani şu da giriyor. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis beyan ederken, aktarırken eğer ki o hadisin uydurma olduğunu öğrenirse veyahut da büyük şüphesi varsa uydurma olabilir diye o hadisi aktarmaması lazım. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. Tutup uydurma bir hadis söylerse veyahut da çok yüksek ihtimal uydurma olabilir, kendisi emin değil, böyle bir sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet etmesi hem normal bir Müslüman için çok tehlikeli bir şey, hem de bir davetçi için hiç olmaması gerekiyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam'ın tehdidi var. مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Kim kasıtlı olarak bana yalan uydurursa, hakkında yalan söylerse, cehennemdeki yerine hazırlansın. Veya cehennemdeki yerini hazırlasın. Kasıtlı olarak yani bile bile biliyor ki bu hadis uydurmadır ve aleyhissalatü vesselam hakkında beyan ediyor. Niye? İşte şenlensin meclis veyahut da işte tesir etsin veyahut da alimdir biliyor densin diye Allah korusun. Özellikle böyle bir şeye, böyle büyük bir hataya tasavvuf ehli çok düşüyor. Bayağı bir uydurma hadisler böyle piyasada, onların elinde piyasalarında var. Ve maalesef bazılarına hatta kendilerine ulaştığı halde bak bu uydurmadır, yine de şey yapıyor. Çünkü onun mezhebini destekliyor, onun batın görüşünü destekliyor. Ve bile bile belki hatta o büyük cehaletle, gafletle ne yapıyor? O hadisleri yayıyor. En basitinden mesela, اِذَا دَاقَدْ بِكُمُ الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُوا بِاَهْلِ الْقُبُورِ Eğer işleriniz dar olursa, yani sıkıntıya girerseniz, daralırsanız kabir ehline gidin, onlardan yardım isteyiniz. Ne zaman bir musibete, bir sıkıntıya girersen, kabir ehline git. Bu şirke teşvik ediyor böyle bir söz. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü olamaz. Niye? Çünkü şeriata taban tabana zıt. Bizim tevhidimize, bizim dinimize taban tabana zıt olan bir söz. Ve bunu maalesef bakarsınız onlarda çok yani yaygın. Niye? Çünkü onların mezheplerini destekliyor. Onlar Allah'tan başkasından medet istiyorlar. Şirk koşuyorlar. Ya da لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ Ey Habibim sen olmasaydın kainatı yaratmazdın. Sözde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ona saygıları, sevgileri ve tazimleri sebebiyle ya bilerek ya da büyük bir gaflet ve cehaletle İşte bunu hadisi kutsi diye şey yaparlar, anlatırlar. Allah'ın sözü diyen, sen olmasaydın ey Habibim kainatı yaratmazdın. Halbuki kainatın yaratılması وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yani hikmeti bellidir. İnsanlar Allah'ı tanısınlar, ona iman etsinler, ona ibadet etsinler diye yaratmıştır. Tamam, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sevilecek, tazim edilecek, saygı duyulacak, bu dinimizdendir. Ama ölçülü de olacağız, ölçülü olunmazsa aynen Hristiyanların Hazreti İsa'yı ilah dedikleri gibi, şirke düştükleri gibi şirke düşmüş olacağız eğer ölçülü olmazsa. Evet, bu noktada dikkat edeceğiz. Ayet mesela aktarıyorsak, bilmiyorsak aktarmayacağız. Ta ki Allah adına iftirada bulunmuş olmayalım. Adam acayip bir söz söylüyor. Halbuki ayet falan değil. Allah-u Teala şöyle buyurmuyor mu? Ey kulum kalk, ben de sana destek vereceğim. Ya nerede geçiyor bu ayet? Ey kulum kalk, ben de sana destek vereceğim. Ya Kur'an'da geçiyor. Nerede şimdi hatırlamıyorum. Allah'tan kork, böyle bir söz yok. Bu Remzi Efendi'nin uydurduğu bir sözdür yani. Bakar Remzi Efendi'nin uydurduğu bir söz. Tutup Allah'a nispet edemezsin yani. Haşa, Allah adına konuşmak ne kadar tehlikeli. Ya da Aleyhisselatü Vesselam hadisi olmayan bir şeyi tutup hadis olarak göstermez. Evet, bu noktaya dikkat edecek davetçi. Bir de şuna dikkat etmesi gerekiyor. Her işittiğini anlatması yine doğru değildir davetçi için. Nasıl malumat geliyorsa, nasıl bilgi geliyorsa, bu bilgi doğru mudur, bu malumat doğru mudur? Rastgele duyduğunu anlatıyor. Niye? İşte densin maşallah çok bilgilidir, çok malumatı var. Maşallah her şeyden haberdar. Yok yani, aktardığı birçok rivayet yalan, dolan. Ve o çok yani kötü bir işe intiba bırakacaktır. Ya, anlatmış olduğu şeyler yalan çıktığı zaman, yalan haberleri aktardığı zaman yalan söylediği ortaya çıkacak ve çok büyük zararları olacak. O yüzden her işittiğin de anlatması doğru değildir. Yani bir şey edecek, kontrol edecek, özellikle de ilim ehli yani varsa etrafında onlardan istifade edecek. Yani bir tasfiye olması lazım, bir filtre olması lazım. Gelen haberler filtreden geçecek. Ona göre doğruysa, faydalıysa dışarı yansıması lazım. Değilse durması gerekiyor. Buna binaen Aleyhisselatü Vesselam kefe bil mer'i kecibe haddise bi kulli men semi'a buyuruyor. Kişinin her işittiğini, her duyduğunu anlatması kişiye yalan olarak yeter. Düşün yani, her işittiğimizi konuşmamız bize yalan olarak addedilecektir. Davetçi öyle olmaması gerekiyor. Evet. Bir önemli husus da boş olan şeylerden iştigal, yani boş olan şeylerle iştigal etmemesi lazım. Onlarla yani vaktini, sözlerini, konuşmalarını yani geçirmemesi lazım davetçi. Faydasız olan, fayda vermeyecek olan bu şeylerin davetini yapmaması, bunlarla iştigal etmemesi, bunlara konuşmaması kendisine ne dünyasında ne de ahiretinde fayda vermeye, bunlar çok önemli. Davetçi olan önemli olan sıfatlardır. Evet, bütün bunlar sıdık, doğruluk babına giriyorlar. Doğru olması, her yönüyle doğru olması davetçi. Evet, başka bir sıfatı çok önemli yine davetçide olması gereken nedir? O da kibirden ve kendisini beğenmekten uzak olması. Allah korusun, kibir, kendini beğenme hasletleri insanı helak edecek ona. Onu dünyada ve ahirette rezil edecek olan kötü sıfatlardır. Mezmum olan sıfatlardır. Bu konuda Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Selâfun muhlikât. Üç şey vardır ki bu üç şey insanı helak ederler. Yerle bir ederler, helak ederler. Ahiretini mahvederler. Nedir bu üç şey? Şuhun muta. İtaat edilen cimrilik. Müslüman cimri oldu mu, o cimrilik onu helak eder. Dünyaya yani bağlılık, dünya malını kazanma, işte para kazanma, parayı biriktirme, harcamama, infak etmeme, bu cimrilik çok kötü bir haslettir. Müslümanda olmaması lazım. Helak eder insanı. İkincisi وَهَوَنْ مُتَّبَعْ. İttiba edilen bir arzu. Arzuları var, hevası var, hoşuna giden şeyler var, bunlara tabi oluyor. Yani bir fiili yaparken, bir şeyi yaparken Allah için değil de onun hevası istiyor. Onun hoşuna gidiyor. Hoşuna giden şeyleri yapması onu helake götürür. Çünkü haram olan şeyleri de işleyecektir. İşlerken de onlara kılıf uyduracaktır. Şer'i kılıflar süsleyecek. Doğru göstermeye çalışacak. Yerhamukallah. Ve Allah korusun batıl olan şeyleri hak olarak gösterecek. Niçin? Çünkü hevasına tabidir bu adam. Arzularına tabidir. Allah'ın rızasını Allah'ın rızasına göre, şeriata göre hareket etmiyor. Bu da çok önemli. Dikkat etmesi gerekiyor. Üçüncüsü de وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. Kişinin kendi nefsini beğenmesi. Ben neymişim? Vay be! Özellikle de bu işte bu hasler davetçide olursa davetçiyi helak eder. Konuştuğu zaman, anlattığı zaman kendisini beğenirse, vay be ben ne kadar güzel anlatıyorum, ne kadar başarılıyım. Benim işte konuşmalarım çok tesirli. Ben çok seviliyorum, beğeniliyorum gibi şeyler zamanla Allah korusun onda kibir oluşturmaya başlar. Nefsini artık yüceltmeye başlar. Ve farkına varmadan içinde kibir olur. Bu kibir de onu helake götürür. Yanlış yaptığı zaman kendisine işte bir uyarı gelirken bak burada hata yapıyorsun. Hatayı kabullenmemeye başlar. Artı uyaran kişiye de çok kızmaya başlar. Çok öfkelenir. Sen kim oluyorsun da bana işte hatamı söylüyorsun. Ve hatta beni uyarıyorsun. Senin ağırlığın ne? Sen kimsin? Gibi şeylere giriyor. Allah korusun bu onu helake götürür. Niye? Sebebi nefsinde kibir olmuş. Ve anlatırken kibir üzere. Böyle aşağılayarak kendisini böyle çok alim, çok bilmiş gibi, karşıdakiler de çok cahil, hiç zır bir şey bilmiyormuş gibi. Bu edayla mesela tebliğ ettiğimi, anlattığımı ne kadar güzel olsa da daveti tesir etmeyecektir. Aynı zamanda kendisine de fayda vermeyecektir. Böyle bir davetin bir faydası da olmaz. Allah-u Teala temizdir, temiz olan şeyi sever. Kibir üzere yapılmış olan bir daveti Allah kabul etmez. Çünkü kibir Allah'a ait olan bir sıfattır. Kibir demek büyüklük demek, tazim, yücelik. Yüce olan Allah'tır, büyük olan Allah'tır, mükemmel olan Allah'tır. Biz insanlar fakiriz, aciziz, muhtacız, zeliniz. Unutkanlığımız var, hastalığımız var. Bilgilerimiz azalıyor, unutuyoruz. Yani bizlerde ayıplar, kusurlar çok fazla. İnsanoğlu zaten bu şekilde yaratılmış. Kusurlu olarak, eksik olarak mükemmel olan Allah'tır Celle Celaluhu. Ama haşa Allah'ı taklit etmeye başladı mı haşa, Allah'a ait olan sıfatları kendi nefsinde artık yapmaya başladı mı, bir kutsi hadiste işte kim kibir yani elbisesini giyinirse, kibir elbisesi, kibir yücelik yani tazim Allah'a ait olan bir şeydir. Kim onu işte benden almaya çalışırsa, onu giymeye çalışırsa onu cehenneme sürerim diyor. Kutsi hadiste. Cehenneme fırlatır Allah-u Teala o kimseyi. Çünkü Allah'a ait olan sıfattır. O sıfatı Allah'tan celbetmeye çalışıyor. Allah korusun bu çok tehlikeli bir şey. Böyle olunca da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın yüzüne karşı methedilmesini de yasaklamış. Ve başka rivayetlerde de metheden insana diyor toprak fırlatın yüzüne diyor. Gözlerine toprak atın diyor. Bir rivayette işte Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın yanında bir adam methediliyor yüzüne karşı. Onu helak ettiniz diyor, onu boğazladınız diyor, kestiniz. Sanki adamı alıp boğazlıyorsun. Niye? Çünkü methettiğin zaman Allah korusun tehlikeli. O methedilen kişi de yavaş yavaş kibir oluşmaya başlar. Sen ne kadar mükemmel bir insansın. Acayip bir cesaretin var ya. Çok cömertsin. Çok alimsin. Çok faziletlisin. Çok müttakisin. Sen şöylesin, böylesin yüzüne söyledin mi Allah korusun onu helak ettin. Boğazladın yani bıçaksız onu boğazladın. Mahvettin adamı. Çok tehlikeli. Niye? Çünkü kibire götürecek. Kibir de onu helak edecek. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam yasaklamış. Ve yüzüne toprak fırlatın demiş. Yani. Metheden adama. Çok kötüdür yani methedin. Niçin? Çünkü şey yapıyor. Kibir oluşturuyor. Evet. İşte bu kibir olursa Allah korusun hem daveti kendi nefsine yönelik olmaya başlayacak. Hem yanlış yaptığı zaman hatasını kabullenmeyecek. Böylece yanlışta devam edecek ve kendisine hata söylendiği zaman da hatayı söyleyen kimselere kızacak, buğz edecek. Allah için değil, sırf kendi nefsi için buğz edecek. Böylece helak olup gidecek. Davetçi kişi mümkün oldukça bu kibirden zerre kadar, ne kadar yani kibir varsa ondan uzak olması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kibiri yani tamamıyla yok etmişti. O yüzden fakirler davet etse onlarla beraber oturur, yemek yer. Bir şey yaptığı zaman sahabe gelir, gerekirse ya Resulullah, bu yaptığın şey vahiy midir yoksa kendi içtihadın mıdır? Hayır, bu vahiy değil, benim kendi içtihadımdır. Tıpkı Bedir Savaşı'nda olduğu gibi. İşte orduya diyor ki burada şey yapacağız, burada yerleşeceğiz, buradan savaşacağız. Bir sahabe geliyor, ya Resulullah diyor, böyle bir karar, burada oturmamız, burada kalmamız, buradan savaşmamız Allah'ın vahiy midir, emri midir yoksa senin bir içtihadın mıdır? Aleyhisselatü Vesselam, yok diyor, bu benim bir içtihadımdır diyor. Savaş taktiği olarak benim düşüncemdir. Ya Resulullah, bence bu yanlış olur. Şöyle yapsak, işte kuyular arkamızda kalsa, biz kuyuların önünde dursak, kuyuları da işte etrafını örsek, sadece su biz içsek, müşrikleri engellesek, şöyle yapsak, buradan savaşsak çok daha doğru olur, böylece onlar susuz kalır. Deyince Aleyhisselatü Vesselam düşünüyor, gerçekten diyor doğru diyor. Evet, böyle daha isabetlidir diyor. Haydi diyor, kalkın, şuraya taşınacağız, şöyle yapacağız. Aleyhisselatü Vesselam şey yapıyor, direkt sözünü alıyor. Demiyor, ben peygamberim, sen kimsin? Utanmıyor musun gelip itiraz etmeye? Böyle bir şeyi yani cesaret edip sormaya? Yok, yani peygamber olmasına rağmen, evet doğrudur diyor. Ve kalkıp düzeltiyor. Hazreti Ebubekir'den tutun, Hulefe-i Raşidin, yani büyük halife, bütün Müslümanların imamı. Kendilerine hata söylendiği zaman direkt kabul ederlerdi. Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün sahabelere söylüyor, eğer bende yanlışlık görürseniz, yamukluk görürseniz, ey Vicac, ne yaparsınız? En zayıf sahabeler, Bilal-i Habeş gibi, Ammar gibi, yola seni kılıçlarımızla düzeltiriz. Ya Halifeti Resulillah, ey Resulullah'ın halifesi. O da Allah'a hamd ediyor, yani sizin gibi insanlar var olduğu müddetçe, yani Allah'ın izniyle biz doğru yol üzere olacağız diyor. Allah'a hamd ediyor böyle insanların olması. Yani demiyor, siz kimsiniz lan? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Halifeyle konuşuyorsunuz diye onları azarlama, cezalandırma, böyle bir şey girmiyor. Hazreti Ömer'e defalarca hatası söylenmiş ve kabul etmiştir. Yaşlı bir kadın bile, düşünün yani hutbede işte şeyi anlatıyor. Mehir, yani yüksek mehir istenmemesi, yasaklıyorum diyor, şu işte miktardan fazla böyle istemek yasaklıyorum diyor, kimse istemeyecek. Yaşlı bir kadın diyor, Allah'ın mübah kıldığı şeyi sen mi yasaklıyorsun diyor. Allah-u Teala demiyor mu onlara, kantar kantar altın da vermiş olsanız. Hazreti Ömer orada hatasını anlıyor ve diyor ki, Müslümanların halifesi hata yaptı diyor. Bu yaşlı kadın doğru söylemiştir diyor. Hemen hatasını düzeltiyor. Ve ne diyor? Rahimallahu imra'an ehde ileyne uyubene diyor. Bizim ayıplarımızı, bizim kusurlarımızı bize hediye edene Allah rahmet etsin diyor. Allah onu bağışlasın diyor. Düşün ne kadar yüce bir ahlak. Yani kendisine hatası söylendiği zaman, ya bu noktada hata var, işte bu şu ayette, şu hadise aykırıdır diye söylendiği zaman Hazreti Ömer gibi bir şahsiyet ne yapıyor? Seviniyor. Ve bunu bir hediye olarak telakki ediyor. Bir darbe, bir musibet, bir bela olarak gibi şekilde şey yapmıyor, telakki etmiyor. Bir hediye, yani nasıl ki hediye verildiği zaman mümin seviniyor, teşekkür ediyor, memnun oluyorsa, bunu da o şekilde telakki ediyor. Niçin? Çünkü hatasının söylenmesi aslında ona bir iyiliktir, ona bir rahmettir. Yoksa söylenmeyince o hatada devam edip gidecek. Ama söylendiği zaman demek Allah yani kızmasın, gazap etmesin diye onu aslında kurtarmadır yani. Bu baktan nedir? Hediyedir. Güzeldir yani. İşte davetçi de bu şekilde olması lazım. Kendisine hatası söylendiği zaman kabul edecek ve hatasını da düzeltecek. Abdullah Nasr Urva'nın 6 tane tespiti var. Yani kibire götüren Bu hasletler çok tehlikeli. Yani bu kibire götüren şeyler, bunlara kişi, yani davetçi özellikle dikkat etmesi lazım diye. Önemli şeyler, onları da inşallah beyan edeyim. Hangi sebepler diyor insanı kibire götürebilir? Aslında adamda kibir olmaz. Fakat bazı şeyler oluşur ve bunlara dikkat etmezse yavaş yavaş onda kibir oluşturmaya başlar. Nedir? İşte eğer ki sözü tesirli, tatlı dilli olursa, tesir eden bir sözü olursa toplum arasında vay be ne kadar yani mükemmel bir hatip, bir konuşmacı, bir davetçi şeklinde böyle sözünün tesir ettiğini görürse bu kibire yol açabilir, buna dikkat etmesi lazım, önünü kesmesi gerekiyor. Çünkü böyle bir şey kibire götürebilir. Hani çok tatlı bir dinli olması, davetinin böyle konuşmalarının böyle çok kabul görmesi ne yapabilir? Kibire götürebilir. Buna dikkat edecek. İkincisi, mesela yani başarılı bir davetçidir. İnsanlar da onun o davetini, onun amellerini methediyorlar. Onu övüyorlar. Hocam çok mükemmel bir ders yaptınız. Çok mükemmel bir hutbeydi. Çok mükemmel bir konuşmaydı. Hocam Allah razı olsun, öyle bir nasihat ettiniz ki şimdiye kadar böyle mükemmel, güzel bir nasihatı işlememiştik. Acayip tesir etti. Yani bu şekilde övmeye başlayınca bu zamanla Allah korusun onda kibir oluşturabilir. Dikkat edecek ve şunu bilecek ki bu böyle bir fazilet varsa Allah'tandır. Allah'ın ona ikramıdır. Yoksa kendi nefsinin böyle mükemmelliğinden değil. Allah ona böyle bir şey vermiş. Değil mi? Allah vermese böyle bir özellik, böyle bir kabiliyet elinde olmazdı. Misal verin, mesela ses. Bazıları bakıyorsunuz Allah-u Teala öyle mükemmel bir ses vermiş ki, değil mi? Bir şey yani okuyunca bir marş, bir Kur'an-ı Kerim ne kadar böyle insan hoşuna gidiyor. Bazılarına da Allah-u Teala o özelliği vermemiş. Ne kadar istese, uğraşsa da olmuyor yani. Yani bir şey okusun, söylesin, insan dinlemek istemez yani. Niye? Allah'ın vergisidir. Hafıza da böyledir, kelam da böyledir, birçok böyle yani Allah'ın verdiği şeyler var, ikram ettiği şeyler var. Bunu kişi Allah yolunda kullanırsa ve ihlaslı olursa çok büyük kazanır. Ama Allah korusun bunu kibir sebebi yaparsa, beğenme, ucub vasıtası yaparsa onu helak eder. O yüzden bilecek ki mesela eğer ki sözü de kabul görüyorsa bu Allah'ın bir ikramıdır diyecek. Allah bana böyle bir kabiliyet vermiş, beni imtihan ediyor. Allah yolunda mı kullanacağım yoksa nefsim için mi kullanacağım? Allah beni imtihan ediyor, bunu Allah için kullanacağım. Bir fazilet varsa da Allah'a denir. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Eğer sizde bir nimet varsa diyor, o Allah'tandır. Güçlü müyüz? Bileceğiz ki bu Allah'tandır. Hava atmayacağız böyle pazularımızla, bilmem nelerimizle. İşte dar dar böyle tişörtler giyinerek işte hareketler. Ya Allah'ın bir fazileti, Allah sana güzel bir vücut vermiş, sana kuvvet vermiş. Bunu Allah yolunda cihatta kullanacaksın, Allah'ın yolunda kullanacaksın. Bu gücü Allah'ın dini için, hizmeti için seferber edeceksin. Allah sana güzel bir ses vermiş, Allah yolunda kullanacaksın. Güzel bir hitabet vermiş, Allah yolunda kullanacaksın. Zeka vermiş, Allah yolunda kullanacaksın. Beceri vermiş, Allah yolunda. Bunlar Allah'a çevirirsen ve bunun menşeini de Allah'tan görürsen tamam, kurtuldun. Çünkü Allah'ın ikramıdır. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ Bu bizim kulağımızda bir küpe olacak. Ne kadar bir nimet varsa وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ Nimet sadece para, yiyecek, erzak değil. Gözlerimiz görüyor elhamdülillah. Uzaktaki şeyi, küçücük yazıyı okuyabiliyoruz. Başkaları mesela okuyamıyor. Bileceğiz ki bu Allah'ın nimetidir. Ve her şey de böyle. Adam silahı çok güzel kullanıyor yani. 10-12'den isabet ettiriyor. Öbürü ne kadar çalışıyor isabet ettiremiyor yani. Titreme var, gözü iyi görmüyor. Kabiliyeti yok. Bilecek ki bu Allah'ın ikramıdır. Bunu Allah yolunda kullanacak. Cihatta kullanacak. Tağut yolunda savaşarak kendi nefsi için kullanmayacak Allah yolunda. Ve bilecek ki bu Allah'ın ikramıdır. Bu önemli bir şey. Üçüncüsü diyor, şöhrete ulaşmaya başladığı zaman, insanlar arasında işte reklamı oluyor, şöhreti işte şöhret sahibi olmaya başlıyor, tanınıyor. Artık ben tanınan, şöhrete ulaştım. Dikkat edin mesela artistlerde felaket bir kibir olur. Niye? Şöhrete ulaşmışlar. İşte tanınıyorlar. acayip kibir oluyor genelinde. Davetçilerde de bu olabiliyor yani. Buna dikkat etmezse bazı davetçiler var, insan diyor Allah'a sığınırım. Öyle bir acayip kibiri oluyor ki. Niye? Çünkü şöhreti var, televizyonlarda çıkmış, her tarafta namı var, tanınıyor, biliniyor. Bu apayrı, başlı başına büyük bir tehlike yani. Dördüncüsü işte Müslümanlar arasında yapmış olduğu bazı ameller böyle kabul görünce, mesela bazı sorunları çözüyor, bazı faydalı şeyler yapmaya başlıyor, Müslümanlar arasında gündem oluyor, vay be işte şöyle şöyle yaptı, şöyle mükemmel amelleri, şeyleri var falan diye böyle bir konuşmalar, şöhretler olunca bu da kişide kibir oluşturabiliyor. İnsanların ona ihtiram ettiğini, ona işte hizmet ettiklerini görmeye başlayınca farkına varmadan onda yine yani kibir yavaş yavaş oluşabiliyor. Bir bakıyor ki bir meclise girdiği zaman hepsi ayağa kalkıyor. İhtiram, elini öpmeye çalışıyorlar. Hemen yer açıyorlar. Hoca geldi, işte falan zat geldi falan böyle bir endişe, bir şey. Allah korusun bu onda kibir oluşturabilir. Burada da böyle Allah'a sığınması gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor, kişi önünde kalkılmasını severse diyor, helak olmuştur. Yani cehenneme düçar olur diyor. Kişi sevmeyecek, böyle istemeyecek. Allah ona fazilet vermiş. O fazileti sebebiyle bir yere girdiği zaman önünde böyle kalkılacak şu bu. İstediği zaman, kalben temenni ettiği zaman Allah korusun helake götürecek. Bir ihtiram yapılıyorsa ihtiram güzeldir. Yani alimlere, davetçilere ihtiram dinimizdendir. İhtiram edilecek. Onlara ihtiram Allah'a ihtiramdır. Çünkü Allah'ın şiarlarından sayılıyor. Onlar Allah'ın dinini taşıdığı için, davet ettiği için, Allah-u Teala onlara bazı sıfatlar verdiği için, yani din yolunda kullandıkları için onlara yani ihtiram etmek tabii ki dinimizdendir. Ama o kimsede bu şey olmaması lazım. Yoksa onu Allah korusun kibire götürür. Bir de son olarak diyor, İnsanların diyor derslerine akın akın ettiği böyle kalabalıklar, büyük kalabalıklar ile mesela dersine geldiği büyük bir teveccüh oluştuğu zaman onun derslerine, onun kelamına, ona karşı bu da kibire yani yol açabilir. Bu altı madde, saymış olduğu altı madde yani insanı kibire götürebilecek maddelerdir. Ne yapacak davetçi? Bunlara son derece dikkat edecek. Son derece ne yapacak? Titiz davranacak ve her zaman nefsini kontrol edecek. Bende kibir oluştu mu? Bu hasletler olduğu zaman nefsim ne alemde? Kendisini sürekli kontrol edecek, yoksa kontrol etmezse zamanla farkına varmadan kibir artık kalbini kuşatmıştır. Ahtapot gibi her taraftan sarmıştır. Allah korusun. Çok kibirli bir insan olur ki ondan sonra o kibir onu ne yapar? Hem dünyada hem ahirette onu helak eder. Rabbim böyle kötü bir sıfattan cümlemizi muaf tutsun, bizleri arındırsın. Bu kadarla iktifa edelim. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alamin.